Ayrım 22.
Dünya kapitalizmine yataklık eden şehrin büyük bezirganları yılda vermedikleri vergiden bile milyonun üstünde vergi veren 10 bin aile. Aldınız mı şimdi? Anladınız mı şimdi? Komünist zirve ve Moskova'da toplanırken kapitalist zirve niçin İstanbul'da toplanıyor? Bir şey daha var. Bunu belki iyi anlatamadım. Konstantinopol dünya kapitalizmin ilk kompador şehridir. Kapitalizm bu büyük şehre bunun için de saygı duyar. Bunun için de burada zirvesini topladığından dolayı ne kadar övünsek yeridir. Böyle bir şehrimiz var ve bu şehrimiz 200 yıldır dünya kapitalizmine yataklık ediyor. Burada da Türk milleti birinci. Az övünç mü bizim için? Birinciyiz ya. Dünyada kompradorluğu icat edenlerden biriyiz. Ve İstanbul bunun büyük merkezi ve dünyada kapitalizmin başlıca yataklarından biridir bu büyük, güzel, görkemli şehrimiz. Burada biz onlara zirve derken şaka etmedik. Politika kapitalizmin elinde bir oyuncaktır. Nixon, Kissinger, Wilson toplansaydı İstanbul'da gerçek zirve toplantısı olmayabilirdi. Ama bezirganların başları toplanınca İstanbul'da, yani Konstantinopol'de gerçek bir zirve olur. Kapitalizmin gerçek zirvesi budur ve İstanbul'umuzda toplanmıştır. Bugün Türk milleti için az onur mu bu, az övünç mü? Bütün milletçek hamamdaki bezirgan karıları gibi göbek atsak sevincimizden, övüncümüzden o bile az. Davullu zurnalı düğünler kurmalıyız. Havai fişekler, bakın havai fişek çok uygun. Malzemesini bu toplanan bezirganlardan alırız. Kısa günün kârı az olur ama gene de bir şey, bütün memleket göğsünü havai fişeklerle donatalım ki dünyanın dört bucağından koşup gelmiş bezirgan büyüklerimizin bir zararları olmasın. Havai fişeklerden masraflarını çıkarsınlar. İstanbul'un başına çok işler gelmiştir. Yakılmış, yıkılmış, yağma edilmiştir. İstanbul'a hakaret edilmiştir. Zorla kızlarının ırzına geçilmiştir. Halkın zincire vurulmuştur. Toptan katledilmiş İstanbul zaferlerde yaşamıştır, onurlarda. İstanbul şehrinin zafer dönüşünün sevinçleri de yıllarca çınlatmıştır. Onursuzluklar ve zaferler yaşamıştır bu şehir. Ama İstanbul bütün tarihinde böylesine onurlu olmaya hak kazanmamıştır. Amerikan donanmasına muhabbet tellallığı yaptığı zaman bile bu kadar övünmeye hak kazanmamıştır. İstanbul tarihinin en onurlu çağını yaşıyor. 200 yıldır yataklık yaptığı kapitalizmin zirve toplantısı burada, İstanbul'da, Konstantinopol'da yapılıyor. İstanbul'un hakkı değil mi bu? Bu kadar onur payı İstanbul'umuza az bile. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuş milletimiz az bile, az bile, az bile. Biz kişiliği olan insanlarız. Bakın başkanımızı bile İngilizce konuşuyor. Yaşasın be, hem de yeni bir İngilizce. Isparta İngilizcesi konuşuyor. Bu İngilizceden kimse bir şey anlamadı mı diyeceksiniz. Öğrensinler köfte horlar. Gelecek sefere Isparta İngilizcesini öğrenip öyle gelsinler Konstantinopol'a. Haydi hayırlısı. Yaşasın İstanbul, tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Bulunmaz fırsat. Yeni bir geziden döndüm. Karadeniz'den, Karadeniz kıyılarındaki şehirlerde birçok eski arkadaşlarım var. Gün görmüş, kahır çekmiş kişilerdir. Yıllardan bu yana da dünyayı, dünyanın gidişini iyi izlerler. Bu arkadaşlarımın ve bir kısmı da yörelerini derinlemesine iyi tanırlar. Bu arkadaşlardan bir tanesi geçen gün çok güzel bir insan anlattı. Bu insan yeni bir insandır. Örneğin bundan 15 yıl önceki hiçbir insana benzemez. Hiçbir sınıfa girmez. Ne bir burjuvadır, ne işçidir, ne tüccardır, ne köylüdür. Ne memurdur, ne ağadır, ne beydir, ne şudur, ne budur. Kendine has, yeni, gıcır gıcır, yepyeni bir insan tipidir. Arkadaşım bunlardan birkaç tanesini çizdi. Bir iki tanesiyle de tanıştırdı. Ben bunları biliyordum. Bunlardan Adana'da da vardı. Mersin'de, Orta Anadolu'da, Güneydoğu'da da vardı. Bu yeni gıcır gıcır insan tipi her yerde bol boldu. Ve çoğunlukla birbirinin burnundan düşmüşçesine birbirine benziyorlardı. Bir tekini anlatmak bütününü anlatmakla birdir. Bu yeni insan milli bir insandır. tamamen milli, kökü tamamen içeride, kendi koşullarımızın yarattığı bir insandır. Hem de saygıdeğer bir insandır. Bir koca memleketin, koskoca bir Türkiye'nin kaderini elinde tutar. Tek başına tutar diyemeyiz ama bir takım ortaklarla tutar ve gül gibi geçinir gider. K, fakir bir mahalle manavının oğluydu. Babası 5 vakit namazında dini bütün bir insandı. Alçak gönüllüydü de K. Babasının tahta baraka dükkanında birkaç kere babası namazdayken durdu. Babası barakaya döndüğü zaman kasadaki paranın bir kısmının aşırıldığını, şeftalilerin en irilerinin ortadan kaybolduğunu gördü. Görmesiyle birlikte K'nın dükkandan ayağını kesmesi bir oldu. K ilkokula gitti. 1. sınıfta üst üste 5 yıl çaktı. Sonra okulu bıraktı. K dehşet öfkeli bir çocuktu. Mahallede durmadan kavga ediyordu. Dövmediği, yaralamadığı çocuk yoktu mahallede. Dayak yediği de oluyordu ama dayağı hiç aldırdığı yoktu. En çabuk unutulan yara dayak yarasıydı. Bütün mahalle çocukları onun şehrinden eleman dediler. Sonra K biraz daha büyüdü. Kasabanın ağaları ondan haberdar oldular. Bir süre K ağaların kimin olursa olsun ayak hizmetine koştu. Sonra bir ağayla çok dost oldu. Ağa ona bir tabanca aldı. K daha da azıttı. K bir gün ona tabanca alan ağa adına bir delikanlıyı kasaba çarşısında bir iyice dövüp havaya da 2 el kurşun sıktı. Bu olay K'nın şöhretini bütün kasabaya yaydı. Artık K büyük adam olmuştu. Kimseyle konuşmuyor, bir hayvan içgüdüsüyle kendini ağara satıyordu. Artık K kasabanın korkulu adamı olmuştu. Hakkında küçük küçük korku efsaneleri, yiğitlik efsaneleri çıkmaya başlamıştı. K birkaç adam daha dövüp birkaç adam daha yaraladı. Kasaba çarşısında bir zengin oğlunu önüne katıp ardından kurşun sıka sıka evine kadar kovaladı. 3 yıl hapishanede yattı. Hapishaneden çıktığı zaman artık olgun bir adamdı. Dinsizdi, Allahsızdı. Hiçbir ahlaki değer yoktu onun için. Ne kadın, ne ev, ne aile, ne gelenek, ne görenek, ne akraba, ne ana, ne baba. Onun için hiçbir şey yoktu artık. O bir tek şeye inanıyordu, paraya. Bileğine de güçlüydü ya. Hemen iktidar partisine girdi ve partide çalışmaya başladı. Partinin yardımıyla Ziraat Bankası'ndan 10 bin lira kadar bir para kopardı. Bu parayı büyük bir faizle ona ilk tabancayı alan ağaya verdi. Ve ağa ona vaktinde borcunu ödedi. Gelecek yıl daha çok para aldı Ziraat Bankası'ndan. Köylülerin zincirleme kefil yaparak ve kendine kefil olan köylülere bu parayı fındıklık dağıttı. Fındık için çok aşağı bir fiyat biçmişti. Bu sıralar fındığın fiyatı çok düşüktü. Ürün zamanı köylüler fındıkları getirince birden ürün fırladı 2-3 misline. O yıl K çok para kazandı. Para verdiği köyler 1 iken 2 oldu. 2 iken 5, 10, 15 oldu. Hiçbir köylü ondan para alıp da ürünü getirmezlik edemiyordu. Bir tanesi 1 yıl geç kalacak oldu. 3 gün sonra evine dinamit patladı ve 2 çocuğu öldü. Adam daha çocukların ölüsünü bile kaldırmadan hemen kasabaya koştu, borcu olan ürünü K'nın mağazasına yatırdı. Başka bir köylü de gene gaflette bulunmuş, ürünün teslimini geciktirmişti. Bacağından 3 kurşun girdi, 1 ay hastanede yattı. K'nın büyük fındıkları oldu. Kasabaya büyük bir apartman kurdu. Bankada milyonlarca olduğu söyleniyor. Şimdi turizme el atmış. Samsun'da büyük, çok büyük otel yaptırmak için arsa arıyor. Bir fabrikaya ortak olmuş yarı yarıya. Ankara'da 6 tane büyük arsası var. Bir tanesinin üstüne büyük bir iş hanı yaptırmaya başlamış. 2 kızı üniversitede okuyor. Avrupa'ya da gönderecekmiş. Yukarıda da dedim ya, bunlardan Türkiye'de artık çok var. Her kasabada 5-10-20 kişi var. Gittikçe şişiyorlar, büyüyorlar. Hepsi de iktidar partisinden. Elhak, bileklerine güçlü kişiler. Ve bugün Türkiye'de en güçlü kişiler bunlar. O çuvallarının ağzı bunların elinde. İktidarın başı Sayın Demirel, bunlar için teşkilatlanmamış kredi piyasası dedi. Bir de güzelce isim koydu, Allah razı olsun. Ben de bir şey söyleyeceğim, bunlar tam milli. Öyle komprador falan filan değil. Tam milli, kökü de içeride, hem de epey derinlerde. Bizim bazı sosyalistler hani pertavsız da işbirliği yapacak milli burjuva arıyorlar ya, bulunmaz fırsat. Bundan iyisi can sağlığı. Benim için Türkiye'de bula bula bulduğum milli, kökü de içeride burjuvamız bu. Başkaca ilaç için arasanız milli burjuva yok. Hepsi komprodorluğa bulaşmış. Tek milli burjuva bu teşkilatlanmamış kredi piyasası. Müjdeler olsun. Aradık işbirliği yapacak milli burjuvayı da bulduk. Ben buldum. Kimin aklına geldi şimdiye kadar bu? Övünç payı benim. Amerikalılara karşı bir yolunu bulup komprodorlarla işbirliği yaparız ama o sonra. Şimdi elimizde işbirliği yapacak, onlarla birlik olup da tam demokratik, bağımsız Türkiye'yi gerçekleştirecek yeni, taze, kökü tam içeride büyük bir güç var. Hay Allah, Allah az daha unutuyordum. Bu büyük milli gücün adı halk arasında tefeci. Memleketteki en büyük güç bu, en milli güç. Hemen işbirliği yapalım ve Türkiye bağımsızlaşsın. Ey sosyalizm, nelere kadir değilsin ki? Bağımsızlık. Toplumculuk ne demek? Toplumculuk iktidar emekçiye inanmak, güvenmektir. Halkın bilinçleneceğine, sosyalizmi kendi elleriyle kuracağına inanmaktır. Marksizme inanmak, Marksist olmak budur. 100 yıldır yapılan sosyalist savaş da bunun uğruna yapılmıştır. Başka hiçbir şey için yapılmamıştır. Yeryüzünde bir tek sosyalizm çeşidi vardır. Bizim inandığımız o da emekçilerin doğrudan doğruya kendi elleriyle kurdukları, sürdürdükleri sosyalizmdir. Bizim inandığımız sosyalizm türleri vardır. Çünkü her memleketin emekçileri doğrudan doğruya kendi elleriyle kurdukları sosyalizme kendi damgalarını vururlar. İster istemez vururlar. Sosyalizm yaratılan canlı bir şeydir. Sosyalizm yaratılan canlı bir varlık olmasaydı, bir şema olsaydı dünyada bir tek sosyalizm modeli olabilirdi belki. Karşımızda olanlar hem de kendilerini sosyalist sayanlar diyorlar ki, oho emekçi uyanacak da harekete geçecek, doğrudan doğruya kendi eliyle sosyalizmi kuracak, buna en azından 100 yıl ister diyorlar. Onun için emekçiden başka yollar bulmalıyız. Halk geç uyanır, uyanırsa da halk geç bilinçlenir, bilinçlense de. Halkın bilinçlenmesini, uyanmasını beklemeye sabır yok. Başka yollardan sosyalizmi kurmak zorundayız. Halkın bilinçlenmesini bekleme olanağımız yok. Battık batıyoruz. Halkın yani emekçinin bilinçlenmesini beklemeden sosyalizmi kurup dünyanın uygarlık kervanına tez günde katılmalıyız. Halktan umudu kesmek bela bir iştir. Bir toplumcunun kendi kendini peşin olmaktan ölüme mahkum etmesidir. Emekçiden umudunu kesmek, başka yerlerden imdat ummak sapmanın büyüğüdür. Bu kişiler iflah olmazlar. Hiçbir zaman da sosyalist olamazlar. Çünkü sosyalizm bir bilimsel inançtır. O bilimsel inanç da sosyalizmi yalnız be yalnız emekçilerin bilinçlenip kurmasını öngörür. Bu basit bilimsel gerçeği bizim aydınlarımız anlatmak sanırım yıllar sürecek. Türkiye'de bugünkü sosyalist buhran sosyalizmin, bilimsel sosyalizmin anlaşılıp anlaşılmamasındandır. Emekçiler eğer bir sürede uyanmayacağına göre sosyalizmi başka tabakaların kurması gerek. Kimler onlar? Asker, sivil, bir de aydın karışımı. Bunlar böylesine Türkiye'yi yüzyıllar yönetmişler. Bütün ilerilik bunlardan gelmiş. Öyleyse sosyalizmi bunlar kuracak. Bu en büyük aldatma ve en yeğeni sözle aldanma. Bunlar bu memleketi yönettikleri sürece kendi çıkarları için yönetmişlerdir. Sosyalizm adına büyük yönetimi ele alsalar gene kendi çıkarları için çalışırlar. Bu da bilimsel bir yasadır. Asker, sivil, aydın karışımı yönetimi kanı bağısına eli geçirecek. Ondan sonra da gel bakalım emekçi kardeş, senin kara gözlerin ne güzel, yönetimi sana teslim edeyim diyecek. Senin o kara gözlerin için yaptım bu işi. Haydi oradan sen de. Türk halkı 1922'de düşmanı denize döktü. Daha denize dökülenlerin elleri soğumadan İzmir İktisat Kongresi'nde denize dökülenler denizden çıkıp eski sömürücü hallerine yavaş yavaş geldiler. Ve Türkiye onların sayesinde işte bu hale geldi. Bir de el birliği işi var. Onlar ne diyorlar? Emekçi daha güçsüz bir takım milli güçlerle birleşip hem bağımsız olacağız hem de ondan sonra sosyalizmi kuracağız. Kimdir bu milli güçler? Milli burjuva. Milli burjuva yabancı sermayenin belasına uğramış, o da yabancılarca sömürülen bir tabakadır. Onun için emekçilerle birlik olup yabancılara karşı savaşabilirler. Az gelişmiş bir memlekette bu çağda bir tek milli burjuva bulabilirsiniz. Yani çıkarları yabancılarla çatışan bir tabaka bulabilir misiniz? Amanın şunu gösterin de ayaklarına turağı bulalım. Bu da bir aldatmaca. Sömürülen ana sınıf emekçilerdir. Onlar memleketin ana güç kaynaklarıdır. Başka hangi tabakalar sömürülüyor? Emekçilerle birlikte aydınlar. Buyursunlar emekçilerin yanına. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Başımızın üstünde yerleri var. Başka kimler sömürülüyor? Sömürü belasına uğramış, iç ve dış sömürü belasına. Küçük bürokratlar. Amanın buyursunlar emekçilerin kutsal bayrağı altına. Başımız gözümüz üstünde yerleri var. Bir güzel el birliği büyük emekçi gücünün önderliğinde daha uyanamamış, bilinçlenmemiş emekçiyi uyandırarak, bilinçlendirerek var mıyız buna efendiler? Bazı çıkarlar buna el vermez. Bürokrasi bu sefer de sosyalizmi emekçiyi çıkarı için kullanarak eski kadim tahtına çıkma savaşında. Türkiye'deki buhran bu. Son sol buhran. Dedikleri bundan başka bir şey değil. Gerçek sosyalistlerle çıkarcıların kavgası. Gerçek sosyalistleriz, iyi adamlarız da neden emekçiyi uyandırma savaşı vermiyoruz? Emekçi uyanmaz diye tutturmuşuz. Kapitalistler daha büyük kapitalist yardakçılığı yapıyoruz. Sömürücüler de sosyalizme karşı çıkanlar da 100 yıldan bu yana emekçi uyanmaz, bilinçlenemez diyorlar. Buna karşı emekçi gene uyanıyor. Bilinçleniyor. Büyük gücünü dünyanın ortasına bayraklarca dikiyor. Bu karışık günler geçecektir. Bu yapay karışıklıktır. Bulanık kafalar, gönüller durulacaktır. Yakında ak koyun, kara koyun belli olacaktır. Gerçek sosyalistler emekçinin bayrağı altında toplanacaktır. Bürokratı da gelecektir. Aydını da sömürücüden zarar gören tek mil tabakalarda geleceklerdir. Bir de bağımsızlık üstüne tartışılıyor. Ondan da sapmalar var. Bağımsız Türkiye, sosyalist Türkiye tartışması. Sanki bu iki unsur birbirinden çağımızda artık ayrılabilirmiş gibi, Türkiye sosyalist olmadan bağımsız olamaz. Bu iki savaş iç içedir. Biri öteki, öteki beriki içindir. Bürokratlar diyorlar ki, ey sosyalistler, siz bizimle olun, biz yönetimi ele geçirelim. Önce Türkiye'yi bağımsız kılalım, sonra da sosyalizm ardından gelir. Zinhar ondan önce sosyalizm sözcüğünü ağzınıza almayasınız. Sosyalizm sözcüğünü ağızlarına alanlar oportunisttir, sapmacıdır, revizyonisttir. Bakın da hele aslanlara, breh breh breh ve hey çekirgeler. Sosyalistler de diyorlar ki, madem ki iyi has adamlarsınız, buyurun emekçilerin yanına, uyanmamışları da, bilinçlenmemişleri de uyandıralım, bilinçlendirelim. Sosyalizmi kuralım. Sosyalizm bağımsızlık demektir. Toptan kurtulalım. Niye önce bağımsız olalım da sonra sosyalist? Biz bu deneyi Türk milleti olarak yaşadık. İşte İzmir İktisat Kongresi. Siz beni kandırıyorsunuz. Gene kazığınızı atacaksınız. Gene kaburganızdan başka Vehbi Koçlar, Kazım Taşkentler çıkaracaksınız. Gene eli burlalar. İyi hassınız, vatanseversiniz ama bizim ağzımız yoğurttan yandı. Haydi bu sefer kaburganızdan komprador çıkarmadınız diyelim. Bu kompradorlar gitmeden Amerika gider mi? Haydi Amerika gitti diyelim. Amerika'nın bütün ödevlerini kompradorlar sıtlamazlar mı? Haydi Amerika ile birlikte kompradoru da götürdük diyelim. Onun yerine kim geçecek? Asker, aydın, sivil karışım mı? Ve bu karışım emekçiye mi elini uzatacak? Yönetimi ona mı devredecek? Buna inanalım mı? Niçin inanalım? Böyle bir örnek var mı? Bu çağda geri kalmış bir memlekette bağımsızlığı yalnız ve yalnız sosyalist zafer getirir. Bu çağda bağımsızlık gülü yalnız ve yalnız emekçinin toprağında yeşerir. Her çağın bir bağımsızlık toprağı vardır. Bu çağın bağımsızlık toprağı emekçinin sosyalizmin zaferinden başkası değildir. Olamaz. Emekçilerden de bilinçlenir, uyanırlar mı hemen? Biz sosyalizme inanır, güvenirsek emekçilerin uyanması için bütün çabamızı bir araya getirir, o büyük gücü harekete getirir, yönetimi ele geçirmesine yardımcı olursak emekçiler tez günde bilinçlenir, harekete geçer. Emekçiler bu çağda her çağdan daha çok devrime gebedir. Yeter ki bilimsel sosyalizmin bütün gereklerini yerine getirmek için elimizden geleni esirgemeyelim. Sanatla yaşam, politikayla yaşam. Büyük sanatçılardan birinin ilginç bir sözü var. Diyor ki, sanat yaşamla tay paralel gittikçe gerçek sanattır. Bu sözün üstünde durmak gerek, düşünmek gerek. Çağımız gittikçe yaşamın önlemini daha çok kavruyor. Bir romancının yetişirken elbette Tolstoy'dan, Çehov'dan, Dickens'dan, Homeros'tan çok öğreneceği var. Büyük ustalara çıraklık etmeyen, onların teknesinde yoğrulmayan kişi ağzıyla kuş tutsa romancı olamaz. Roman işi önce bir usta çırak işidir. Çağımızın bilimiyle, geçmiş çağların deneyleriyle ilgi kurmayan kişi de avcunu yalasın. Yaratıcılığı güdük kalır. Usta çırak işi, çağın bilimi, çağların deneyleri bir insanın kendinde oluşturuyor. Kendi yaşamının, çevresinin yaşamının üstüne daha sağlıklı eğilmeyi sağlıyor. Bir sanatçı çok yönlü oluşur. Yukarıda da dediğim gibi çıraklık ederek, bu arada çağların deneylerine başvurarak, bütün yoğunluğuyla en ince ayrıntılarına kadar çağını yaşayarak. Dünyada ve bizde sanat üstüne sanatı yapmaktan çok konuşulmuştur. Bundan yerinmiyorum. Şimdi şu günlerde bizde ne sağlıklı olarak sanat yaratıcılığı yaşanıyor ne de öylesine sanat üstünde konuşuluyor. Bir kuraklık yaşıyoruz. Belki kaide değildir ama politik savaş yoğunlaştıkça, derinleştikçe, yerine memleketin koşullarına oturdukça bununla birlikte öteki kollar, sanat, felsefe, öteki bilim kolları da yoğunlaşır, güçlenir. Sanatımızın bugünlerdeki durgunluğu, bugünlerdeki politik yoğunluğu tay gitmiyor. Bana öyle geliyor, bizim politik yoğunluk dediğimiz belki aldatıcı, köksüz bir şeydir. Bizim politik yoğunluk saydığımız belki bir başlangıçtır da biz gözümüzde büyütüyoruz. Çağımızın birçok önemli deneyleri olmuştur. Bu deneylerden bir tanesi de politik yoğunlukla sanat devinimlerinin tay gittiğidir. Bizim bugünlerdeki kısırlığımızın üstünde durmamız gerekiyor. Bugünkü politik devinimlerin ağırlığını, olmayışı, olamayacağı üstünde önemli durmalıyız. Politik devinim bir bütündür.